İkinci kısım. Esnaflar savaşta. 1. Bu kitaba Alman bombalarının nameleriyle başlamıştım ve bu ikinci kısma ilaveten baraj ateşinin velvelesiyle başlıyorum. Sarı top ateşleri gökyüzünü aydınlatıyor, şarapneller evlerin tepesinde patlıyor ve Londra Köprüsü düşüyor, düşüyor, düşüyor. Harita okumayı bilen herkes, ölümcül bir tehlike içerisinde olduğumuzu bilir. Yenildiğimizi ya da yenilmeye mahkum olduğumuzu söylemiyorum. Hemen hemen tamamen sonuç bizim istemimize bağlı. Fakat şu anda 5 kulaçlık bir çorbadayız ve bizi buraya hala bağlandığımız budalalar getirdi. Çözümlerimizi gözden geçirmezsek hep birlikte boğulacağız. Savaş, özel kapitalist sistemin, toprağın, fabrikaların, madenlerin, taşımacılığın sadece kâr için çalışan özel mülk olduğu ekonomik sistemin yürümediğini gösterdi. O malı kurtaramaz. Bu gerçek, geçen yıllarda milyonlarca insan tarafından biliniyordu. Fakat üstesinden gelinemezdi. Çünkü aşağıdan sistemi değiştirmek için gerçek bir istem gelmedi ve yukarıdakiler de tam bu noktada kendilerini koyu bir cahil olarak eğitmişlerdi. Tartışma ve propaganda hiçbir yere ulaşamadı. Mülkiyet lordları sadece kıç üstü oturdular ve her şeyin böyle daha iyi olduğunu iddia ettiler. Oysa Hitler'in Avrupa'yı fethi kapitalizmin fiziki bir düşüşüydü. Savaş, bütün kötülüklerine rağmen bir hadde kadar cevaplandırılamayan bir güç sınamasıdır. Bir gücünü dene makinesi gibi. Büyük güç paraya döner ve sonucu öngörmenin de hiçbir yolu yoktur. Gemi uskuru icat edildiğinde çarklı teknelerin mi, uskurlu teknelerin mi daha iyi olduğu konusunda yıllarca süren bir tartışma vardı. Çarklı tekneciler, bütün köhne şeyler gibi samimi tartışmalarla desteklenen şampiyonlara sahipti. Sonunda bir amiral, aynı güçte motorlara sahip, biri uskurlu, biri çarklı iki tekneyi kıç kıça bağladı ve motorlarını çalıştırdı. Bu sorunu ilelebet çözdü. Flander'in ve Norveç'in tarlalarında olanlarda da buna benzer bir şeyler vardı. Şimdiye kadar her zaman planlı bir ekonominin plansız bir ekonomiden daha güçlü olduğu kanıtlandı. Fakat burada bu çok suistimal edilen kelimelere, sosyalizm ve faşizme bir çeşit tanımlama getirmek gerekir. Sosyalizm, genellikle üretim araçlarının ortak mülkiyeti olarak tanımlanır. Kaba olarak devlet bütün ulusu temsil eder, her şeye sahiptir ve herkes devletin işçisidir. Bu, insanlar elbise ya da mobilya gibi özel şeylere sahip olamazlar anlamına gelmez. Fakat bütün üretici mallar, toprak, madenler, gemiler ve makineler devletin malıdır. Devlet, tek ve büyük üreticidir. Sosyalizmin her bakımdan kapitalizme üstün olduğu kesin değildir. Fakat kapitalizmin aksine üretim ve tüketim sorunlarını çözdüğü kesindir. Normal zamanlarda kapitalist ekonomi ürettiği her şeyi tüketemez. Bunun içinde sürekli bir artık ve işsizlik vardır. Buğday fırınlarda yanar, ringa sürüleri tekrar denize dökülür ve benzeri. Öte yandan savaş zamanlarında bütün ihtiyaçları üretmekte zorluk çekilir. Çünkü ucunda kar görülmeksizin hiçbir şey üretilemez. Sosyalist bir ekonomide bu sorunlar yoktur. Devlet sadece ne kadar malın gerekli olduğunu hesaplar ve onları üretmek için en iyisini yapar. Üretim sadece emek miktarı ve ham maddelerce sınırlandırılır. Para, iç amaçlar için bütün gücü esrarengiz bir şekilde kendinde toplayan bir şey olmaktan çıkar ve o anda kullanışlı olabilecek tüketim mallarından edinebilmek için yeterli miktarda basılan bir vesika haline gelir. Oysa son birkaç senede üretim araçlarının ortak mülkiyeti tanımının kendi başına sosyalizmin yeterli bir tanımı olmadığı ortaya çıkmıştır. Buna şunlar da ilave edilmelidir. Gelirlerin eşitliği, yaklaştıktan daha fazlası gerekmez. Politik demokrasi ve bütün kalıtımsal ayrıcalıkların özellikle eğitimde sona erdirilmesi. Bunlar sınıf sisteminin yeniden belirmesine karşı zorunlu özgüvencelerdir. Merkezileşmiş mülkiyet, halk kitlesi kabaca aynı düzeyde yaşamaksızın ve hükümet üzerinde bir çeşit kontrole sahip olmaksızın pek az şey ifade eder. Devlet, kendi kendini seçen bir partiden başka bir şey olmaz ve oligarşi, ayrıcalık, paradan çok güce dayanmış bir halde geri döner. Peki o zaman faşizm nedir? Bir noktaya kadar Alman tipi kapitalizmin, sosyalizmden tam da bu görünümleri savaş amaçlarında etkin olabilmek için aldığı bir türüdür. İçeride Almanya sosyalist bir devletle epeyce ortak noktaya sahiptir. Mülkiyet ortadan kaldırılmamıştır. Hala işçiler ve kapitalistler vardır ve bu önemli bir noktadır. Bütün dünyadaki zenginlerin faşizme duydukları eğilimin gerçek nedeni de budur. Nazi devriminden önce kapitalist olanların yine kapitalist, işçi olanların yine işçi olduğu genellikle söylenir. Fakat aynı zamanda sadece Nazi partisinden ibaret olan devlet her şeyi kontrol eder. Yatırımı, ham maddeleri, faiz oranlarını, çalışma saatlerini, ücretleri, her şeyi kontrol eder. Fabrika sahibi hala fabrikasına sahiptir ama pratikte bir yönetici düzeyine indirgenmiştir. Ücretler çok büyük oranda değişmesine rağmen gerçekte herkes devletin işçisidir. Böyle bir sistemin tek etkinliği çok açıktır ki fazlanın ve muhalefetin yok edilmesidir. 7 sene içerisinde o dünyanın bugüne kadar gördüğü en güçlü savaş makinesini yarattı. Fakat faşizmin altında yatan düşünce ile sosyalizmin dayandığı düşünce uzlaşmaz biçimde farklıdır. Sosyalizm sonuç olarak eşit ve özgür insanların dünya devletini amaçlar. İnsan haklarının eşitliği genel kabul olarak alınır. Nazizm tam tersini üstlenir. Nazi hareketinin arkasındaki itici güç insan eşitsizliğine olan inançtır. Almanların diğer bütün ırklara üstünlüğü ve Almanya'nın dünyayı yönetme hakkı. Alman reisi dışında hiçbir sorumluluk ve mükellefiyet tanımaz. En önemli Nazi profesörleri defalarca yalnız Nordik adamının tam insan olduğunu kanıtladılar. Hatta Nordik olmayan insanların bizim gibi gorillerle çiftleşerek üreyebileceğini bile tartıştılar. Bunun içindir ki savaş sosyalizminin bir türü Alman devleti içinde var olurken, diğer taraftan fethettikleri uluslara yaklaşımları bir sömürücüden daha beter olmaktadır. Çeklerin, Lehlerin ve Fransızların işlevi sadece Almanya'nın ihtiyacını duyabileceği malları üretmek ve ancak onları açık bir isyandan uzak tutabilecek kadar bir gelir elde edebilmek olacaktır. Eğer biz ele geçersek, işimiz muhtemelen Hitler'in Amerika ve Rusya'ya karşı yakında çıkabilecek savaşına silah üretmek olacaktır. Gerçekte Nazilerin amacı, 4 ana kastıyla Hindu dinine yakın olan bir kas sistemi kurmaktır. Tepede Nazi partisi, ardından Alman halkı, onun ardından esir Avrupa nüfusu, 4. ve sonuncu da Hitler'in yarı maymunlar dediği tamamen açık köleliğe indirgenecek renkli ırklar. Bu sistem bize dehşetengiz gelebilir ama yürüyor. Yürüyor çünkü belirli bir amaca dünya fethine göre donanmış planlı bir sistem ve ister kapitalist ister işçi olsun hiçbir özel çıkarın yoluna dikilmesine izin vermiyor. İngiliz kapitalizmi yürümüyor çünkü o özel kârın temel amaç olduğu ve olması gerektiği rekabetçi bir sistem. O içindeki bütün güçlerin zıt yönlere çekiştirdiği ve bireyin çıkarlarının sık sık devletle zıtlaştığı bir sistem. Bütün bu kritik yıllar boyunca İngiliz kapitalizmi, muhteşem endüstriyel işletmeleri ve kıyas kabul etmez kalifiye emek arzına rağmen savaş için hazırlanma zorlanmasında eşitsizdi. Modern ölçüde bir savaşa hazırlanmak için tüketim maddelerinden kesmek demek olan ulusal gelirin büyük bir kısmını silahlanmaya yöneltmek zorundaydı. Bir bombardıman uçağının fiyatı 50 otomobilin, 8000 ipek çorabın ya da milyonlarca somun ekmeğin fiyatına eşittir. Açıktır ki ulusal yaşam standardını düşürmeden bombardıman uçaklarına sahip olamazsınız. Mareşal Göring'in söylediği gibi tereyağı ya da toplar. Fakat Chamberlain'ın İngiltere'sinde geçiş yapılmadı. Zenginler zorunlu vergilendirmeyle karşılaşmadılar ve zenginler hala zenginken fakirleri daha ağır vergilendirmek olanaksızdı. Dahası kârı temel amaç olarak gördüğü sürece fabrikatör temel tüketim maddelerinden silahlanmaya doğru bir geçiş yapmaya niyetli değildir. Bir iş adamının ilk görevi hissedarlarına karşıdır. İngiltere tanka gerek duyabilir fakat belki de otomobile daha fazla öder. Savaş maddelerinin düşmanın eline geçmesini önlemek ortak bir duygudur. Fakat en yüksek pazarda satmak da bir iş görevidir. 1939 Ağustos'unun sonunda İngiliz tüccarları Almanya'ya satış açlığı içerisinde birbirlerini çiğneyerek saç, kauçuk, bakır ve cila satıyordu. Ve açıktır ki savaşın bir ya da iki hafta içerisinde patlak vereceğini biliyorlardı. Bu, bir insanın birisine boğazını kesmesi için bıçak satması kadar anlaşılır bir şeydir. Fakat çok iyi işti. Ve şimdi sonuçlara bakalım. 1934'ten sonra Almanya'nın yeniden silahlandığı biliniyordu. 1936'dan sonra kafasında göz taşıyan herkes savaşın geldiğini biliyordu. Münih'ten sonra sorun sadece savaşın ne kadar yakında çıkacağıydı. 1939 Eylül'ünde savaş başladı. 8 ay sonra keşfedildi ki teçhizat olarak İngiliz ordusu 1918 ortalamasının zar zor üzerindedir. Askerlerimizi sahillere doğru bir uçağa üç uçak, tanka karşı tüfek, makinelilere karşı süngüyle korkunç bir savaş içerisinde gördük. Subaylara verecek yeterli revolver bile yoktu. Savaştan bir sene sonra ordunun hala 300 bin miğfer eksiği vardı. Hatta üniforma kıtlığı bile açıktı. Bu, dünyanın en ünlü yün mal üreticisi ülke. Bunlar olduğunda bütün zengin sınıf hayat tarzında bir değişiklikle karşılaşmaya isteksiz olarak gözlerini faşizmin ve modern savaşın doğasına kapadı. Ve sahte bir iyimserlik onların reklamlarıyla yaşayan sokak basını tarafından ticari koşullarını normalde tutmak amacıyla beslendi. Her sene Beaverbrook yayınları bize ''Hiçbir savaş olmayacak'' teminatını dev başlıklarla verdi ve 1939'un başı gibi geç bir tarihte Lord Mortimer, Hitler'i büyük bir centilmen olarak tanımlıyordu. Ve İngiltere felaket anındayken gemiler dışında bütün savaş malzemesinin eksikliği belgelendiğinde, otomobilde, kürk cegette, gramofonda, rujda, çikolata ve ipek çorapta hiçbir kıtlık kaydedilmedi. Ve kim özel kârla kamusal zorunluluk arasındaki çekişmenin devam etmediğini iddia etmeye cesaret edebilir? İngiltere kendi yaşamı için dövüşür ama iş hayatı kâr için dövüşmelidir. Bu iki çelişik sürecin yan yana yürüdüğünü açtığınız her gazetede görmeniz mümkün değildir. Aynı sayfada sizi tasarrufa çağıran satıcı bulacaksınız. Savunmaya bağışla fakat yine sizin için iyidir. Bir Spitfire al ama Haig ve Haig, Pons, yüz kremi ve kara büyü çikolataları da al. Fakat bir şey ümit veriyor. Kamuoyunda görülen dönüş. Eğer bu savaştan sağ çıkarsak, Flander'deki yenilgi İngiliz tarihindeki en büyük dönüm noktalarından biri haline dönüşecektir. Bu harikulade felakette işçi sınıfı, orta sınıf ve hatta iş çevrelerinin bir bölümü bile özel kapitalizmin aşırı çürümüşlüğünü görebilir. Bundan önce kapitalizme karşı mesele kanıtlanmamıştı. Tek sosyalist ülke olan Rusya geri kalmış ve uzaktaydı. Bütün eleştiriler fare suratlı bankerlerin ve küstahça gülen borsa tellallarının gözü önünde parçalandı. Sosyalizm, ha ha ha, para nereden geliyor, ha ha ha, mülk sahipleri bunu biliyor ve koltuklarına sıkı sıkı yapışıyorlar. Fakat Fransız çöküşünden sonra artık gülünemeyecek bazı şeyler oldu. Ne polisin ne de çek defterlerinin karşısında işe yaramayacağı bir şeyler. Bombardıman, fiu, bom, nedir bu? Oo, sadece borsanın üzerinde bir bomba, fiu. Bom! Birinin değerli kiralık semtlerinden yeni bir dekar daha batıya gitti. Hitler bir noktada tarihe Londra şehrini yüzünün yanlış tarafıyla güldüren adam olarak geçecek. Hayatlarında ilk olarak rahatlar, rahatsız oldular. Profesyonel iyimserler de bazı şeylerin yanlış olduğunu kabul ettiler. Bu ileriye doğru büyük bir adımdı. Şu andan itibaren suni olarak aptallaştırılmış insanları planlı bir ekonominin içinde kötü adamın kazandığı herkes için hür bir ekonomiden daha iyi olabileceğine ikna etmek iğrenç işi tekrar o kadar iğrenç olmayacak. 2. Sosyalizm ve kapitalizm arasındaki farklılık basit bir teknik farklılık değildir. Bir sistemden diğerine geçiş, fabrikaya yeni bir parça makine yerleştirip aynı insanların denetim konumunda olarak eskisi gibi devam etmekle olamaz. Tam bir iktidar değişikliğinin gerektiği açıktır. Yeni bir kan, yeni bir insan ve yeni fikirler. Kelimenin gerçek anlamıyla bir devrim. Daha önce İngiltere'nin sağlamlığı ve türdeşliğinden söz etmiştim. Yurtseverlik hemen bütün sınıflar arasında bir iletişim kablosu olarak işlev görüyor. Dunkirk'ten sonra kafasında göz taşıyan herkes bunu görebilirdi. Fakat o andaki bütün vaatlerin yerine geldiğini ileri sürmek saçma olur. Şimdi halk kitlesinin hemen tamamı zorunlu geniş değişikliklere hazırdır. Ama bunlar daha gerçekleşmeye bile başlamadı. İngiltere, yanlış üyelerin denetiminde olan bir ailedir. Hemen tamamen zenginler ve doğuştan gelen bir hakla iktidar konumunu elinde tutanlar tarafından yönetiliyoruz. Az bir kısmı bilinçli hain de olsa çoğu aptal da değildir. Ama bir sınıf olarak bizi zafere ulaştırmak için tamamen yeteneksizdir. Maddi çıkarları sürekli onları yanıltmasa bile bunu beceremezler. Daha önce işaret ettiğim gibi yapay olarak aptallaştırılmışlardır. Her şey bir yana paranın hakimiyeti bizim, büyük ölçüde hangi çağda yaşadıklarını ve nasıl bir düşmanla dövüştüklerini kavramaktan aciz yaşlılar tarafından yönetilmemizi icap ettirir. Savaşın başında yaşlı kuşağın, 1914-18 savaşının tekrar ettiği fesatça iddiasından daha tahrip edici bir şey olamazdı. Bütün yaşlı işe yaramazlar 20 sene daha yaşlı ve yüzlerinde cenaze havasıyla yeniden işbaşı yaptılar. Ian Hay birlikleri alkışlıyor, Belok strateji üzerine makaleler yazıyor, Maurice radyo programları yapıyor, Baines Father karton filmler çiziyordu. Tam bir hayaletler çay partisiydi ve olayların bu durumu zar zor değişti. Felaketin şoku Bevin gibi az miktarda yetenekli adam cepheye getirdi. Ama genelde hala 1931-39 yıllarını Hitler'in tehlikeli olduğunu anlamaksızın yaşamış insanlar tarafından yönetiliyoruz. Bir iflah olmazlar kuşağı, cesetlerin gerdanlıkları gibi üzerimizde sallanıyor. Er ya da geç savaşın herhangi bir sorunuyla ilgilenildiğinde ve bunun en geniş strateji sorunları olmasıyla iç örgütlenmenin en hafif sorunları olması arasında hiç fark yoktur. İngiltere'nin toplumsal yapısı aynı kaldıkça gerekli hiçbir hareketin yapılamayacağı anlaşılacaktır. Kaçınılmaz olarak, hakim sınıf yetişmesi ve konumu gereği genel çıkarlarla uzlaşmaz olan kendi ayrıcalıkları için dövüşüyor. Savaş amaçlarının strateji, propaganda ve endüstriyel örgütlenmenin su geçirmez bölmelerde olduğunu düşünmek yanlıştır. Bütün bunlar bağlantılıdır. Her stratejik plan, her taktik yöntem, hatta her silah onları üreten toplumsal sistemin damgasını taşıyacaktır. İngiliz hakim sınıfı her zaman ve hala Bolşevizme karşı kendi koruyucusu olarak gördüğü Hitler'e karşı dövüşüyor şimdi. Bu onların kasıtlı olarak ülkeyi sattıkları anlamına gelmez. Fakat her kritik anda tereddüde düşer, içkilerini alır çekilir ve yanlış şeyi yaparlar. Churchill hükümeti, süreci bir anlamda durdurana kadar yanılmaz bir güdüyle 1931'den beri hep yanlış şeyler yaptılar. Aptal olmayan herkes faşist bir İspanya'nın İngiltere'nin düşmanı olacağını onlara söyleyebilirdi. Buna rağmen İspanya hükümetini devirmesi için Franco'ya yardım ettiler. 1939-40 boyunca İtalya'yı, bütün dünyanın baharda saldırıya geçeceklerini bilmesine rağmen savaş malzemesiyle beslediler. Birkaç yüz bin hisse senedi sahibinin hatırı için bir müttefik olan Hindistan'ı bir düşmana dönüştürdüler. Dahası zengin sınıflar iktidarda kaldıkça hiçbir savunmacı strateji geliştirilemez. Her zafer statükoda bir değişme anlamı taşır. Kendi imparatorluğumuzdaki renkli halklar arasında yankılar uyandırmaksızın İtalyanları Habeşistan'dan nasıl atabiliriz? Hatta Alman sosyalist ve komünistlerini iktidara getirme riski olmaksızın Hitler'i nasıl ezebiliriz? Bu bir kapitalist savaştır ve İngiliz emperyalizmi ganimet için dövüşüyor diye feryat eden sol kanat kafasını geriye çevirdi. Son olarak da İngiliz zengin sınıfının taze alanları ele geçirmek istediği iddiası vardı ki bu sadece sıkıntı verici. Onların savaş amacı söylemeye bile değmez, sadece ne ele geçirmişlerse onu elde tutmaktır. İçeride ise İngiltere hala zengin adamın cennetidir. Özveri eşitliği. Özveri eşitliği üzerine bütün konuşmalar anlamsızdır. Fabrika işçilerinden daha uzun çalışma saatlerine katılmaları istenirken, aynı zamanda gazetelerde sofracı başı, evde bir, karargahta 8 saat ilanları görülmektedir. East End'de bombalanmış kalabalık, aç ve evsiz kalırken varlıklı kurbanlar kolayca arabalarına yürüdüler ve konforlu kır evlerine kaçtılar. Home Guard, iç savunma teşkilatı, birkaç haftada 1 milyon insanla doldu ve yukarıdan yapılan bilinçli bir düzenlemeyle sadece özel gelir sahibi insanların kumanda konumunda olabileceği tarza getirildi. Oranlama sistemi de yıllık 2000 poundun üzerinde geliri olanları etkilemezken hep fakirlerin zararına oldu. Ayrıcalık her yerde iyi niyeti harcadı. Böyle koşullarda propaganda bile neredeyse imkansız hale gelir. Yurtsever duyguları ayağa kaldırmak için savaşın başında Chamberlain hükümeti tarafından basılan kırmızı posterler bütün derinlik rekorlarını kırdılar. Yine de olduklarından farklı olamadılar. Chamberlain ve yardakçıları faşizme karşı bir halk kabarışı riskini nasıl göze alabilirlerdi ki? Gerçekten faşizme düşman olan herkes aynı zamanda Chamberlain'a ve Hitler'in iktidara gelmesine yardım eden diğerlerine de karşı olmalıdır. Ve tabii dış propagandaya da Lord Halifax'ın bütün konuşmalarında Avrupa'nın tek bir yerlisi için küçük parmağının ucunu tehlikeye atacağına dair tek bir somut işaret bile yoktur. Halifax ya da onun gibiler için savaşın amacı zamanı 1933'e geri götürmekten başka ne olabilir? İngiliz halkının dehası sadece devrimle özgürleştirilebilir. Devrim, kızıl bayraklar ve sokak savaşları anlamına gelmez. İktidarın kökten değişimi anlamına gelir. Onun kanlı olup olmayacağı tamamen zamana ve yere bağlı bir rastlantıdır. O tek bir sınıfın diktatörlüğü anlamına da gelmez. İngiltere'de hangi değişikliklerin gerektiğini kavrayabilen ve bunu yerine getirebilecek insanlar sadece bir sınıfın içinde değildir. Tabii ki aralarında yıllık geliri 2000 poundun üzerinde olan pek fazla insan yoktur. İstenen, sıradan insanın edilgenliğe, sınıf ayrıcalığına ve eskinin hükmüne açık bir başkaldırısıdır. Bu basit bir hükümet değişikliği değildir. İngiliz hükümetleri halkın istemini temsil ederler ve eğer biz yapıyı aşağıdan değiştirmek istiyorsak, ihtiyacını duyduğumuz hükümeti getirmeliyiz, denir genellikle. Aptal profaşistler olan elçiler, generaller, memurlar ve sömürge yöneticileri aptallıkları halkça bilinen kabine üyelerinden daha tehlikelidir. Ulusal yaşamımız boyunca ayrıcalığa, yarım akıllı bir okul çocuğunun zeki bir makinistten daha iyi yönetebileceği fikrine karşı dövüşmeliyiz. Aralarında dürüst ve yetenekli bireyler olmasına rağmen biz bir bütün olarak zengin sınıfın pençesini kırmak zorundayız. İngiltere gerçek biçimini almalıdır. Yüzeyin altındaki, fabrikalar ve gazete bürolarındaki, uçaklarda ve denizaltılarındaki İngiltere kendi kaderini ellerine almalıdır. Kısa vadede özveri eşitliği, savaş komünizmi köklü ekonomik değişikliklerden bile daha önemlidir. Endüstrinin ulusallaştırılması çok gereklidir. Fakat daha da önemlisi sofracı başı ve özel gelirler gibi canavarlıkların derhal yok olması gerekmektedir. İspanyol Cumhuriyeti'nin korkunç eşitsizlik şartlarında 2,5 sene dövüşebilmesi ağır servet eşitsizlikleri olmamasından ötürüydü. İnsanlar korkunç acılar çektiler. Fakat hepsi benzer acılar. Bir askerin sigarası olmadığında bir generalin de yoktu. Özveri eşitliği sağlandığında İngiltere gibi bir ülkenin morali muhtemelen yıkılmaz olacaktır. Fakat şimdi her zamankinden daha derin ama dipsiz olmayan geleneksel yurtseverlik dışında güvenebileceğimiz hiçbir şey yok. Şu ya da bu noktada ben Hitler idaresi altında daha kötü olmam diyen biriyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Fakat sıradan askerler 6 penslik günlükle hayatlarını tehlikeye atarken şişman kadınlar Rolls Royce sürüp köpeklerine bakıyorsa ona ne cevap verebilirsiniz? Hangi cevabı dinleyeceğini umabilirsiniz? Öyle görünüyor ki bu savaş daha 3 sene sürecek. Bu ağır ve şiddetli çalışma, soğuk sıkıcı kışlar, berbat yiyecekler, eğlence yokluğu ve uzayıp giden bombardıman demektir. Bu ortalama yaşam standardını düşürür. Çünkü savaşın en gerekli eylemlerinden biri tüketim malları yerine silah üretmektir. İşçi sınıfı korkunç şeyler çekecektir. Ve onlar hemen tamamen ne için dövüştüklerini netleştiremeden üretecek ve çekeceklerdir. Onlar korkak değildir ve hatta enternasyonel eğilimli de değildir. Onlar İspanyol işçileri kadar hatta daha fazla dayanabilirler. Fakat ileride kendilerini ve çocuklarını daha iyi bir hayatın bekleyeceğine dair bir kanıt isteyeceklerdir. Şurası açıktır ki onlar vergilendirildiklerinde ve aşırı çalışmaya koşulduklarında zenginleri de daha ağır güçlükler içerisinde görmelidirler. Ve onlar böğürdüklerinde daha iyi olacaktır. Eğer gerçekten istiyorsak bunları getirebiliriz. İngiltere'de halkın fikrinin gücü olmadığı düşüncesi yanlıştır. O bazı şeyleri başarmaksızın kendini duyuramaz. Geçen 6 aydaki birçok iyi değişiklikten o sorumludur. Fakat biz bir buzul ağırlığıyla hareket eder ve yalnız felaketlerden öğreniriz. Paris'in düşmesi, Chamberlain'ın saf dışı edilmesine ve East End'de binlerce insanın zorunlu olmayan acıları tamamen olmasa da kısmen Sir John Anderson'ın görevden uzaklaştırılmasına yol açtı. Cesetleri gömmek için savaş kaybetmenin bir değeri yoktur. Çünkü hızlı, şeytani zekalara karşı dövüşüyoruz. Zaman sıkıştırıyor ve tarih yenilene vah yazık der. Ama ne değiştirebilir ne de yardım eder. 3. Son 6 aydır beşinci kol üzerine bayağı fazla konuşuldu. Zaman zaman Hitler'i destekleyen konuşmalar yapan deliler tutuklanır ve bize Avrupa'da kesinlikle zarar veren bir şey olarak önemli çapta Alman mültecisi mecburi iskana zorlanır. Şüphesiz Hollanda ve Belçika'da olduğu gibi 5. kol üyelerinin örgütlü bir ordu halinde ellerinde silahlarla sokağa fırlayacakları düşüncesi bir maskaralıktır. Buna rağmen bir 5. kol tehlikesi vardır. Bu ancak İngiltere'nin nasıl yenilebileceği bilindiğinde kavranabilir. Hava bombardımanının önemli bir savaşı bitirebileceği mümkün gözükmüyor. İngiltere istila ve fethedilebilir fakat istila tehlikeli bir oyundur. Ve olup da yenilirse muhtemelen bizi daha birleşmiş ve daha az bilinç güdümünde bir halde bırakır. Dahası İngiltere yabancı birlikler tarafından çiğnenecek olursa halk yenildiğini anlayacak ve mücadeleye devam edecektir. Hitler'in işgali sürekli kılabileceği ya da adalarda 1 milyon kişilik bir ordu tutmak istediği şüphelidir. Nokta nokta nokta nokta ve nokta nokta noktadan boşlukları isimlerle doldurabilirsiniz, oluşacak bir hükümet Hitler için daha uygun olacaktır. İngilizler muhtemelen kuşatmacılara boyun eğmeyecekler ama kuşatıldıklarını anlamadıkları Münih'te olduğu gibi oldukça kolay sıkılır ve aldatılabilirler. Bu, savaşın iyi gidiyor gibi gözüktüğü bir anda da olabilir. Alman ve İtalyan propagandasının tehditkar tonu psikolojik bir yanlıştır. O sadece aydınları etkiler. Genel olarak halkın tepkisi hodri meydan olacaktır. O çizgilerde bir barış teklifi yapıldığında profaşistler seslerini yükseltecektir. Fakat kim bu profaşistler? Hitler'in zaferi düşüncesi çok zenginlere, komünistlere, Mosley'in takipçilerine, pasifistlere ve Katoliklerin belirli kesimlerine cazip gelir. Ama eğer olaylar iç cephede yeterince kötü giderse, işçi sınıfının en fakir kesimleri, aktif pro-Hitlerci olmamalarına rağmen yenilgici bir tavır içine girebilirler. Bu karman çorman listede herkese her şeyi önermeye hazır olan Alman propagandasının cesareti görülebilir. Fakat çeşitli pro-faşist güçler bilinçli olarak birlikte hareket etmez ve değişik şekillerde çalışırlar. Komünistler pro-Hitlerci olarak görülmelidir ve onlar Rusya'nın politikası değişmediği sürece pro-Hitlerciliğe bağlı kalacaklar. Fakat komünistlerin önemli bir etkisi yoktur. Mosley'in kara gömleklileri şu anda az olsalar da silahlı kuvvetlerde bir zemine sahip oldukları için daha tehlikelidir. Bunlar en iyi günlerinde bile 50 bin kişi kadardılar. Pasifizm bir politik hareketten çok bir psikolojik meraktır. Aşırı pasifistlerin bazıları şiddetin toptan reddedilişiyle başlar ve ılımlı bir şekilde Hitler'i savunur, hatta antisemitizmi kurcalar. Bu ilginçtir ama önemli değildir. Donanma gücünün dolaylı bir ürünü olan saf pasifizm insanlara ancak çok güvencede oldukları zaman çekici gelebilir. Ama pasifistler olumsuz ve sorumsuz olmalarıyla coşku vermezler. Barış Sözü Birliği üyelerinin ancak %15'inden daha azı yıllık aidatlarını öderler. Bu gruplardan hiçbiri, pasifistler, komünistler, kara gömlekliler kendi gayretleriyle savaş hareketini büyük çapta bir sekteye uğratamazlar. Fakat kuşatmacıyla anlaşan hain bir hükümetin yapacağı işleri büyük çapta kolaylaştırabilirler. Fransız komünistleri gibi milyonerlerin yarı bilinçli ajanları haline gelebilirler. Asıl tehlike yukarıdandır. Hitler'in fakirlerin dostu, plutokrasinin düşmanı ve benzeri şeklinde yaptığı son konuşmaların çizgisine itibar edilmemelidir. Gerçek Hitler kavgamda ve eylemlerindedir. Yahudi olmaları ya da kendisine aktif olarak karşı olmaları dışında o hiçbir zaman zenginlere baskı uygulamamıştır. O gücünün çoğunu kapitalisten alan merkezi bir ekonominin tarafını tutarken toplumun yapısını ise eskisi gibi bırakır. Devlet endüstriyi kontrol eder ama fakir ve zengin, efendi ve köle hala vardır. Bunun içindir ki zengin sınıf gerçek sosyalizme karşı her zaman onun tarafını tutar. İspanya İç Savaşı'nda bu apaçıktı. Fransa kuşatıldığında bu yine açıkça ortaya çıktı. Hitler'in kukla hükümeti emekçilerden değil, kakavan generallerden, müflis sağ kanat politikacılarından ve banker çetelerinden oluşmuştu. Bu çeşit olağanüstü, bilinçli hainlik İngiltere'de başarıya ulaşmaktan, hatta denenmekten bile oldukça uzaktır. Buna rağmen birçok munzam vergi mükellefi için bu savaş sadece her ne bedele olursa olsun durdurulması gereken delice bir aile kavgasıdır. Barış hareketinin yüksek mevkilerde yer tuttuğuna şüpheye gerek yoktur. Muhtemelen gölge kabine hazırlanmıştır bile. Bu adamlar şanslarını bir yenilgi anında değil, ama sıkıntının hoşnutsuzlukla güçlendiği bir durgunluk anında deneyeceklerdir. Kuşatmaca hakkında değil, yalnızca barış üzerine konuşacaklar ve şüphesiz kendilerini, muhtemelen de başkalarını en iyisini yaptıklarına inandıracaklardır. Tepede vaaz veren, milyonerler tarafından yönetilen işsizlerden oluşan bir ordu. İşte bizim tehlikemiz. Fakat bu tehlike, yeterli derecede toplumsal adalet uygularsak yükselemez. Rolls-Royce arabadaki hanımefendi, Göring'in bombardıman filolarından daha moral bozucudur.